Ayrım 8. Merhaba Söğüt. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 103. Ertuğrul dişini sıktı. Başına gele demedi bu sefer. İşi nasılsa kolaylaşmıştı. Sağ olsundu Karaevli Durak kardeş. Demir kazık kullanmayı öğretmese işi akşama kadar bitecek değildi. Aleme rezillik, geceyi meydanda geçirmek zorunda kalırdı. Buncağızı akıl edememek ne kötüydü. Beyimin oğluna Gazi anam taze ayran yolladı. Yorulmuştur, yüreğini soğutur, kuyu ayranı dedi. Beyimin oğlu ayran ister mi? Sesi duymasıyla kazığa dolamakta olduğu ipe hızlı bir düğüm vurup dönmesi bir oldu. Ses arkasından değil de yüreğinin ortasından gelmiş gibiydi. Sonra Tamış'ı hatırlayıp birden utandı. Beyoğlu ciddiyetini aldı ele, ayran tasına uzandı. Gazi ananın hayırsever ellerine sağlık, gülaştı kız dedi, utana sıkıla. Ağan Tamış demindir susadığını söylerdi. Gözlerini yerden alıp Gazi ananın kızına bakamıyordu. Lokman'ın söylediklerinden sonra nutkunun tutulmamasına şükretmeliydi. Besbelli bundan kızın haberi yoktu. Besbelli anasının da haberi yoktu. Lokman'la arasında geçenlerden Gazi ananın haberi olsa Gülaçlı kızı Ertuğrul'un yanına salmazdı. Gülaçlı kız da gelmezdi zaten. Aferinlerin hası Lokman kardeşe. Aferinlerin hası ki anasına da kız kardeşine de laf urmadı. Helal olsun. Ama akibet duymayacaklar mıydı güreştiklerini? Duyunca sormayacaklar mıydı niye kapıştıklarını? Sorulduğunda Lokman'a olan yiğitliği ele alıp yutkunaraktan susacak da oturacak mıydı? Yahut bunlar erce işlerdir, kadın kısmının aklı ermez diye yan verecek miydi? Mümkünsüz diye düşündü Ertuğrul. Gazi anaya bu böyle söz söylemek değil Lokman'ın, kayıbeyinin bile harcı değildi. En iyisi bir zaman aldırmamak, bir şey olmamış gibi davranmaktı. Gözlerini zar zor kaldırdı ya, yine de kıza bakamadı. Onun yerine Tamış'a baktı. Oğul Tamış'ın kıs kıs gülüşü sinirine dokundu. Tası olduğu gibi uzattı ona. Al iç, benim içesim yok. Tamış'ın canına minnetti. Gerçi susadığını filan söylememişti. Fakat Ertuğrul böyle deyince utandırmak olmaz düşüncesiyle susmuştu. Ama kıs kıs gülmekten de kendini alamamıştı. Ertuğrul'un kızması gülüşüne olmalıydı. Küçücük yalanını yüzüne vurmak olmazdı. Ama bundan dolayı azıcık cezalandırmaktan da bir zarar gelmezdi. Kendini zorlayıp ayranı sonuna kadar içti. Derinden bir oh, ölmüşlerinizin canına, kalmışlarınızın ömrüne çekip ağzını sıvazlayarak boş tası Ertuğrul'a uzattı. Tası da yeseydin ya, dedi Ertuğrul kıza duyurmamaya çalışarak. Tamış hiç bozuntuya vermedi. Bir daha sefere beyim. Beter hararet bastıkta onu da yaparız. Şimdi misafirleri karşılamaya bakmalı. Nah yaklaşıyorlar işte. Karaevli aşireti yaklaşıyordu. Ovayı çıngırak sesleri doldurmuştu. En önde koca bir koyun sürüsü vardı. Kabalaklı çobanlar ellerindeki uzun değnekleri savurup sürüyü bir yerde tutmaya çalışıyorlardı. Onların arkasında yayalar, en arkadan da atlılar geliyordu. Çifte öküzlerin çektiği kangıların kağını gıcırtısı yazıyı düzlük velveleye vermişti. Arada bir boru sesi, tiz bir ıslık ya da bir emir başıbozuk kafileyi kısa bir süre için düzene sokuyor, ardından tekrar dağılıyordu. Bunlarda iş yok diye söylendi Ertuğrul. İlk bakışta gördükleri pek hoşuna gitmemişti. Üç kol düzeninde yürümeyi bile öğrenememişlerdi daha. Nerede kaldı ki düzenli savaşsınlar? Allah göstermesin bir Moğol baskınına uğrayacak olsalar, tek cana kadar kıyılırlar da arkalarından gözyaşı dökecek kimsecikler kalmaz. Göç dediğin kayı aşiretininki gibi olmalı. Öncüler önden işaret koyup yürümeli, kafile bu işaretleri düz bir çizgi halinde takip etmeli. Tek boru sesine bütün savaşçılar toplanmalı. Tek boruda bütün çadırlar kurulmalı. Tek emirle kaldırılıp yola düzülmeli. Kayının sürüsü bile bir başka düzende yürürdü. Çobanların her ıslığı koyunlar için bir başka anlama gelirdi. Mübarekler sanki Yahşi hocanın dersine diz çöküp talim bellemişlerdi. Daldın beyimin oğlu diye dürttü oğul Tamış. Nerelere gittin kim bilir. Gülaçlı kızdan etkilenip daldığını sanıyor, bu yüzden de kıs kıs gülüyordu. Daldım ya dedi Ertuğrul, bildiğin gibi değil. Karaevlilerin gelişine daldım. Beğenmedim bu gelişi oğul Tamış. Hiç mi hiç beğenmedim. Neden dersen bu geliş bildiğimiz başı bozuk geliştir. Ne ettiğini bilmez sürü gelişidir ki kurt dalsa top onun canı tenden uçar. Şimdiye kadar nasıl sağ kaldıklarına şaşmalı. Görünüşe aldanmak olmaz denmiştir Ertuğrul Bey'im. Saymadığın taş baş yarar denmesi de akıldan uzak edilmemelidir. Gelişi böyle olanın dövüşü pektir belki de. Nereden bilmeli? Görünen köy kılavuz istemez sözünü ne yapmalı peki? Şu geliş matem gelişine benzer Tamış kardeş. Biraz da tembel gelişine. Şu sözüme mim koy sen. Dediydin dersin. Bunlar savaşçı değil. Bunlar çoban kısmı. Savaşçı yiğit adımını başka türlü atar. Toprağa bastıkta toprak titrer. Bunlarsa toprağı incitmekten korkar gibi yere basmaktalar. Baksana. Görürüm. Esah'tan toprağı incitmekten korkarlar belki de. Oğuz kısmı toprağı anası bellemiştir. Toprak anaya hoyrat basmak ve dahi hor bakmak bize göre değildir. Neden dersen, Adem babanın topraktan halk edilmesi var, dahası toprağın bizi doyurması var. Hem can hem ekmektir toprak. Anadır dedimse kulak tut. Saygı ister, sevgi ister her ana gibi. Karaevli bunu bilip yumuşak basmaktaysa ne demeli? Elleri öpülesi değil mi o vakit? Ertuğrul bütün bunları oğul Tamış mı demekte? İnanmazlığın içinde ona döndü. Dönmüşken biraz daha arkaya çevirdi başını. Kız gitmişti. O Karaevli aşiretinin gelişine dalgınken kız gitmişti. Bütün kabahat Tamış garibindeymiş gibi kızdı. Mongol şamanları gibi laf uzatmaktasın soyu kopası. Kuyu ayranıyla yürek soğuttuktan sonra konuşmak kolay gelir belli ki. Var gözüm görmesin. Karaevli aşiretinin geldiğini babama haber ver. Ertuğrul'u kızdıran şeyi çok iyi biliyordu. Yine kıs kıs güldü. Cehennem hararetine tutulduğumuzu söyleyen sen değilsin gibi garip kardeşini takazaya azarlama tutarsın. Hay beyimin oğlu. Cehennem hararetini geçirse geçirse Gazi anamızın kuyu ayranı geçirir. Laf uzatmamıza gelirse, hilafımız varsa yüzümüze söylensin. Mongol'un kendisi de şamanları demir kazıklara geçirsin. Ben şimdi Gündüz Bey'ime gitmedeyim. Tamış gidince Ertuğrul yarım yamalak kurulu çadırının kıyısında yapayalnız kaldı. Kazıklara bağlanmış iplerin serbest uçları hala rüzgarda yalpalıyordu. Birini tuttu, çekti, sardı kazığa, sonra öbürünü de sardı. Kargısını kapının önüne sapladı. Bitti şükür dedi. Geç oldu, güç oldu ama oldu nihayet. Ellerini beline koyup tekrar gelenlere çevirdi gözlerini. Tamış neye yorarsa yorsun bu geliş savaşçı gelişi değildi. Toprağa ana bellemelerine diyecek yoktu. Tabii oğul Tamış'ın tahmini doğruysa buna diyecek yoktu. Lakin ikide bir dağılıp sonra toparlanmak için illa bir boru sesiyle bir ıslık yahut emir beklemeleri neyin nesiydi? Bey'in sözü yasağcıların bekçi emri neden kısa bir süre için geçiyordu? Tamış ne derse desin göçen aşiret için bu dağınıklık, bu gevşeklik kötüydü. Bir gün Kayıhan aşiretinin beyi olursa böyle bir dağınıklığa asla izin vermeyecekti. Vermem, toprağa yumuşak basmak da nesi? 3. Bölüm. Türkler Anadolu'ya yağmacı olarak değil, işgal ettikleri yerlerin hakiki sahibi sıfatıyla giriyorlardı. J. Skylights. Yürüyüş borusunun ardından kös vurdu. Yörük atlar kös sesine bel tutup durdukları yerde oynamaya başladılar. Biriniz atlara baksın diye bağırdı Gazi ana. Atlara dedim kızlar. Çeneniz yine düştü, başladınız yine kıkırdamaya. Şu şimşir sopasını bel kemiğinizin ortalamasına. Tövbe ya Rabbi. Kızlar dedim, kulakları kum dolası. Gül açtı kız önden seyirtti, Ayça kız koştu peşinden. Sonra 3 kız daha gidip oynaşa vermiş atları tuttular. Gazi ana gül açtı kızın ardından göz sürüdü. Büyüdü dedi içinden, bebeğim büyüdü gayrı. Ana gözü Gülaştı'nın sırtında ürperiyordu. Ana yüreğini belli belirsiz bir korku sarmıştı. Kızını kaybetme korkusu. Büyüdü ya dedi bir daha. Gülaştım büyüdü. Allah kem gözlerden saklayısı kızım. Beylere varası kızım. Beylere varası dedik de canı ürperdi. inceden inceye Ertuğrul Bey'i mi kastetmekteydi? Ağabeylerine olmazlanırdı ya, Ertuğrul için istense verdim gitti diyiverirdi birden. Onu her haliyle beğeniyordu. Beyoğlu olmasa da kızını verirdi. Yanık mı yanık bir sese durdu çoban aslan. Her göç kalkmada adet edindiği üzere türkü yakıyordu. Dumanlı dağlar dumanlı, yol verin geçelim dağlar. Bize derler kayıhanlı, üstünden aşalım dağlar. Göç yine kalkmıştı ovadan. Borular ötmüş, kösler vurmuştu yine. Bir bilinmeze doğru yol görünmüştü. Şu çoban aslan da amma yanık türkü atıyordu. Yangın yerine dönmüş yürekleri hepten kavuruyordu. Yetti bre çoban, susma nedir bilmez misin? Ağlamamak için aslana çıkışmak zorunda kalmıştı. Gözlerinin yaş perdesinde Ertuğrul Bey'e baktı. Ertuğrul atlanmıştı çoktan. Sağ yanında Yahşi Hoca, onun yanında Oğul Tamış, sol yanında Akçayla Deli Bozu Kıdır, arkasında Can Ali, Balabancık, Abdurrahman, Gündüz Bey'in diğer oğulları, Sungur Tekin, Gündoğdu ve Dündar da gruplarının başına geçmiş, Gündüz Bey'in işaretini sabırsızca beklemeye koyulmuşlardı. Gündüz Bey hala Bodur Hoca ile bir şeyler konuşuyordu. Yüz deveyle katırlar tepeleme yüklenmişti. Geride bey çadırının son kalıntıları toplanıyordu. Gündüz Bey'in hatunu Beyana, elleri belinde çadırın söküldüğü yere dalgın dalgın bakıyordu. Yine içinin sızladığını kendisi söylemişti. Taci kadın demişti. Beyana herkes gibi Gazi Ana demez adını söylerdi. Taci kadın çadırım sökülürken yüreğim yerinden sökülüyor. Etlerim lif lif koparılıyor da kanı içime akıyor gibi oluyorum. Kötü Mongol bastı da evimi başıma yıktı sanıyorum. Gençliğimde fazla umursamazdım. Bir ümidin peşinde göçmek hoşuma bile giderdi. Her yerde bir saadet barınağı bulacağıma gönülden inanırdım. Yaşlandım mı nedir Taci kadın? Ümitlerim serabın pus dumanında kayboldu. Çadırım her kalktığında bir daha hiç kurulmayacağını düşünür hale geldim. Bu hissi anlar mısın bilemem. Anlamaz olur muydu? Bunlar kendi duygularıydı. Aklından gizli gizli geçenler. Bey ananın dert ortakları çoktu. Başta Gündüz Alp, Gündüz Alp'ten sonra Sungur Tekin, Gündoğdu, Ertuğrul, Dündar. Dertlense teselli edeni çıkardı. Kendisi öyle miydi? Gerçi bir oğlu bir de kızı vardı. Bir de süt oğlu, şu deli bozu Kıdır. Onu sayma, arayıp sorduğu olur mu? Hafta geçer, ay geçer, yıl geçer de onu sayma, canı sağ olsun yeter. Geriye Lokman'la Gülaştı kalır ki, Gülaştı gidici. Lokman desen aklı bir karış yukarı. Dert açmasın da derdime ortaklığı öte dursun. Rahmetli sağ olsaydı. Düşüncesini okurlar diye aceleden bakındı. Herkes kendi derdindeydi. Rahmetliyi rahatça düşünecek vakti vardı. Sağlığında umursamaz göründüğü kocasını böyle zaman zaman yüreğine gariplik, yalnızlık çöktükte bir özdeyiş özlerdi de bir hasret soluğu çekerdi ki ağzından lav dökülecek zannederdi. Fakat bu hasreti hep içindeydi. Kocasına karşı sertliğinin yalnızca görünüşten ibaret olduğunu, için için ve derinden derine onu hep özlediğini kimselere sezdirmezdi. Rahmetli sağ olsaydı da evlatlarının boy atıp serpildiğini görebilseydi bir, umarsar mıydı acaba? Otlardan, lapalardan, merhemlerden, kitaplardan başını kaldırıp hayretle büyüdüler mi dedin diye sorar mıydı? Gazi anam, yürüyüş emri mi çıktı yoksa artçılığa mı heveslendin? Lokman'ın sesiyle toparlanıp bakındı. Herkes yola çıkmıştı. Bey ana bile kanısına kurulmuş, yanı sıra at süren Gündüz Bey'le konuşaraktan geliyordu. Bu sefer aşiret amma çabuk kalkmışa, pek şaştı. Fakat şaşkınlığını oğluna belli etmemek için de çıkıştı. Artçılığa heveslenmek ne demek? Bakalım, Lokman akılsızı. Anan basbayağı artçıdır. Büyük yaradana şükrolsun, beğenemedin mi? Kadın haliyle nasıl yapar diyerekten tereddütlere mi düştün? Hay dünün sabisi, senin Gazi anan artçılık yapamaz mı ki? Lokman gülmeye verdi. Benim anam her bir şeyi yüzünün akıyla yapar evelallah. Benim Gazi anam her bir şeyin üstesinden gelirken bir de artçılığı ele alırsa kadın kısmı o zaman kime emanet edilecek bakalım? Kadın kısmının başında Gazi anam olmazsa çobansız kalmış sürü gibi dağılmazlar mı? Höst bakalım Sıbyan, yavaş gel. Kadın kısmı anadır. Analara ileri geri laf ettirmem. Nedir o sürümürü sözleri bakalım? Yırtarım ağzını, bilmiş ol. Lokman kızardı, başını indirdi ama susmadı. Dil sürçmesidir anacığım, dedi üsteleyerek. Hani kadın kısmını başıboş komaya gelmez dersin de, ne bileyim, aklıma geliverdi, söyledim öylesine. Kusur işledikse affola. Ufalandı Lokman. O ufalanınca Gazi ana haline acıdı. Amma konuştun, dedi yarım gülümseyerek. Yallah lan bakalım, yürü. Sahi atın yok muydu senin? Nerelerde? Akça yiğidin altına çektim anam. Kendi hayvanına ne olmuş ki? Ertuğrul Bey'ine vermiş. Vay başıma, Ertuğrul Bey'in atı yok muydu? Olmasına var da biraz canı halsizcedir. Hasta gibidir senin anlayacağın. Koca Dumrul hekim ilaç verip dinlenmesi lazım geldiğini söylediğinden Ertuğrul Bey'im atsız kaldı. Kalınca Akça yiğidim atını verdi. Ben de o zaman iyi etmişsin diye sözünü kesti Gazi ana. Aferinler olsun, çok iyi etmişsin. Neden dersen bu aşirette her bir şey yolunca olmalı. Büyükler yürürken küçüklere at sırtında caka atmak yaraşmaz. Aferinler oğluma. Gazi ananın gözleri bir meçhule arar gibi daldı, bulandı. Rahmetli baban sağ olsaydı Ertuğrul'un atını şıp diye iyileştirirdi, şıp diye. Bir anlık yumuşamasından sıkılıp sertleşti tekrar. İyi madem, yürümene bak. Ertuğrul'da ne biçim beyoğlu anlamadım. Bey kısmının ahırında boy boy cins cins at olmalı ki bir bindiğine bir daha binmemeli. Birinden biri hastalanınca beyoğlu yayan yapıldak kalmamalı. O senin dediğin bizim beylerde olmaz anam. Olsa olsa Mongol nayanlarında olur. Mongol nayanlarını duymuşluğun olmuş mudur hiç? Ahırları at almazmış. Her birinde oho sürüyle at olurmuş. Deli bozu Hıdır ağam söylediydi. Hıdır'ın adı geçtiğinde Gazi ana bir tuhaf soluklandı. Yine gözleri dalıp bulutlandı. Biraz da nemlendi galiba. Kabahati sürücülere yükledi. Atlılar da ne biçim sürer ya, toza battık. Düşünmezler ki arkadan gelenleri. Ne dediydim bakalım? Mongol nayanı mı? Hıdır ağan yanlış söylemiş. Yahut kıt aklınla yanlış bellemişsin. Onlara nayan değil, noyan derler. Bildiğimiz bey yani. Nayan nayan diye diretti Lokman. Deli bozu Hıdır ağam Mongol'u senden benden iyi bilir. Gözü pek yiğittir, neme lazım? Ertuğrul'a da bir bağlıdır ki sorma, öl dedik de ölecek gibi. Gazi ana bir değişik baktı oğluna. Ertuğrul'a bağlılığından dolayı Hıdır'ı kınar gibi bir hali var mı diye yokladı ya, pek kestiremedi. Bu demen ne demesi böyle diye sordu kestiremeyince. Yani sen beyoğlunun öl dediği yerde ölmez misin? O vakit aşiretin hali ne olur bakalım? Darma duman olmaz mı? Bak oğul, anam demedi demeyesin sonra. Bey kısmının emri tutulur. Önü arkası sorulmaz. At deyince atıp, tut deyince tutacaksın ki aşirette işler tıkırında yürüsün, dirlik düzenlik olsun. Yoksa her aklına esen, beyi sual yağmuruna ıslasa dünyanın çivisi çıkar. Sen de anam dünyanın çivisi varmış gibi. Vardır elbet, nereden bileceksin? Hem de buharıdadır. Bir kayaya çakılı. Vaktiyle kurban olduğum Hızır aleyhisselam çakmış. Atan rahmetli Buhara'da tahsildeyken görmüş. Anlattıydı. İyice kayaya battığını, büsbütün gömülüp görülmez oldukta dünyanın çivisinin çıkmış sayılacağını ve belki de kıyametin kopacağını anlattıydı. Söylediğine göre dünyada her uygunsuz iş yapıldıkta çivi biraz daha kayaya gömülürmüş, uygunsuz işler kıyamete doğru artacağından ve dahi küçükler büyükleri dinlemez olacağından dünyanın çivisi büsbütün kayaya gömülüp kaybolacak, işte o zaman kıyamet dediğim başımıza kopacak. Lokman inanmakla inanmamak arasındaydı. Bir anasının ciddi yüzüne bakıyor, bir söylediklerini tartıyor, karar veremiyordu. Ciddi olup olmadığını yoklamak için sordu. Senin dediğin çivi kayaya batıyormuş anam, çıkmıyormuş ki. Çivi hepten gömüldükte dünyanın çivisi çıktı. Niye densin? Battı denmeli değil mi? O vakit kıyamette kopmaz belki. Gazi ana yutkundu, doğrusu aklına gelmemişti. Gelseydi anlatır mıydı hiç? Verecek cevap bulamadı. Bulamayınca da canı sıkıldı. Haydi kaybol git bakalım, diye yarı şaka çıkıştı oğluna. Gözüm görmesin seni. akranların neredeyse oraya yollan, acayip şeyler sorup kafamı karıştırma. Biz böyle duyduk, böyle inandık. Şimdiki zamanın çocukları ana sözüne kulak tutmaz ki. Yallah dedim. Lokman yürürken babası gibi ilaç ustası olmazsa şaşarım diye söylendi arkasından Gazi Ana. Bunda bu akıllar varken. Güneş İrgiz suyuna dalmıştı. Güneşin dalması ile altına dönen İrgiz suyunda damla damla, dalga dalga yıkanıyordu. Kayı yiğitleri İrgiz suyunda atlarını suluyorlardı. Tekelerin boyunlarına asılı koca çıngıraklar uzaktan uzağa çıngıldıyordu. Gazi Ana bu sesi hiç mi hiç sevmezdi. Gavur kilisesinin sesine benzetir de yüreği hoplardı. Bir kere Gündüz Bey'e varıp çıngırağın kaldırılmasını istemişti ya, Gündüz Bey sağ olası hayvanlar kaybolduk da yerlerini nasıl buluruz diyerekten razı gelmemişti. O zaman olduğu gibi şimdi de Gündüz Bey'e hak veriyordu. Yine de çıngırakların çıngıltısını sevmiyordu işte. Kanı arabasının gıcırtısı yanında kesilince başını kaldırdı. Beyana ile göz göze geldik de gülümsedi. Uğur ola Beyana dedi. Uğur ola Taci kadın. Kangıya gel de biraz konuşalım. Gazi Ana yol boyuna baktı. Aşiret kıvrımlarda akıyordu. Kadınların derli toplu yürümesi hayra alametti. Eskiden olsa başlarından ayrılır ayrılmaz her biri bir yana savuşurdu. Kimi kocasına yakın olmak ister, kimisi nişanlısına. İşlerde öyle yüzüstü beklerdi. Sopasını sallayıp kızlar toplanın bre çekinceye kadar dünya zaman geçerdi. Oysa göç yolunda kadınca işler erce işlerden az değildi. Birinden biri işini boşayınca her şey karman çorman oluverirdi. O zaman tatlı sert çıkışları ile kimse buyruğunu kulak ardı etmezdi. Hele bir etmeye kalksınlardı da baksınlardı, bilirdi ne yapacağını. Değerli toplu gidiyorlar, üzerlerine düşeni de bir tamam yapıyorlar. Hay afferinler kızlarıma diye övündü için için. Ama Beyana'nın sesine gümleyen yüreğinin heyecanını bastıramadı. Her çağrışında aynı yürek gümlemesini ümit çağlayanına salar, gül açtı, kızım iyice büyüdü, gelinlik çağı geldi diye düşünüp sözün üst tarafını kendine dahi itiraftan utanırdı. Kızını Ertuğrul Bey'e verimkar olsa bile bunu kimselere hissettirmemeliydi. Kızını Ertuğrul'a vermek için Beyana'nın ardında dolanır, lafını da kimselere ettirmeyecekti. Bir mazeret buldu, sığındı. Şimdi kalkış vakti olduğundan kusura kalma Beyana. Kalkış vaktinde kadınca işler çokçadır. Bizimkilerden gözümü ıraklaştırıp öteye beriye savuşmalarına mani olmazsam aşiretin kadınca işleri hepten kalır. Bir başka vakit konuşuruz inşallah. Beyana'nın dudaklarındaki gülüş azıcık soğur gibi oldu ya, sonra yeniden ılıdı, tazelendi. Haydi Taci kadın, naz etme. Sen de ben de eskisi kadar genç ve dinç değiliz. Yelli dizlerimiz fazla yürümeye gelmiyor. Ne zamandır da görüşemedik. Biraz dertleşirken hasret gideririz. Baksana senin kızların maşallahı var. Başlarında sen varmışsın gibi düzgün gidiyorlar. Allah kem nazarlardan saklasın. İyi düzene koymuşsun. Hadi gel. Kanı'ya binmek istiyordu. Hem de çok. Ama laf edilmesinden korkuyordu. Kızını Ertuğrul'a vermek için etrafında dolanır Beyana'nın demelerinden çekiniyordu. Gerçi aşirette iftiraya bulaşacak kadın yok gibiydi. Fakat bu iftira sayılmazdı ki. Az birazını zaten herkes bilmekteydi. Gül açtı yüzünden Ertuğrul'la Lokman'ın güreşe tutuştuğu her nasılsa duyulmuştu. Tekrar Beyana'ya baktı. Hani ise unutup gittiği adıyla hitap etmesi de bir başka hoşuna gidiyordu. Nicedir ki herkes Gazi Ana der geçerdi. Hele yeni yetmeler adının Taci olduğunu bile bilmezlerdi. Yalnız Beyana asıl adıyla çağırırdı onu. Zaman zaman da Gündüz Bey seslenirdi Taci kadın diye. Gençlerin hakkı yok değildi. Şunun şurası 10 seneden fazla vakittir aşiretin Gazi Anasıydı. O gün bugündür bütün kadınların başı sayılıyordu. İlk günler çok daha sertti. Emir üstüne emir verir, iş yoksa icat edip kadınları koşturur da koştururdu. Hepsini işe alıştırdıktan sonra ağırdan gevşetti kendini. Daha yumuşaklandı, sevgisini daha bir açığa vurmaya başladı. Hadisene Taci kadın. Beyana'nın sesine sabırsızlık patlıyordu. Daha fazla direnmek saygısızlık olurdu. Kendisi Gazi Ana ise karşısındaki Bey Ana'ydı. Bey karısıydı. İstese emir bile verir, rica etmezdi. Sağ olasın Bey Ana, dedi kanıya binerken. Kızlarım dağılır diye korktum da, bilirsin aşiret işidir. 8. ayrımın sonu, sayfa 117.